Ayrım 23 sayfa 260. Farabi felsefesinin izlerini gördüğümüz İbn Sina ise güzelin kendinden dolayı seçildiğine, onun iyiliğinden ve haz verdiğinden dolayı güzel olduğuna inanır. O aslında bizi güzele çeken şeyin fıtrattan ziyade fazilet olduğunu iddia ederek sadece estetikle etik arasında bir ilişki kurmamakta, estetikte asıl olanın ahlaki yükseliş ve arınma olduğunu belirtmektedir. İbn Sina'ya göre bazı güzel biçimler kavrayana özel bir yarar sağlar veya onun iyiliğe ulaşmasına vesile olabilir. Bu durumda kavrayan kişi kendi varlığı için bir şey veren o biçime doğal olarak sevgi duyar ve ona yönelir. Tıpkı hayvani nefislerin gıdaya veya annelerine yönelmelerinde olduğu gibi. Güzel biçimi kavrayan ona benzediği, yaklaştığı, onunla özellik kazandığı takdirde fazladan bir meziyet ve erdem de kazanır. Tıpkı kölenin efendisine sevgi duymasında olduğu gibi. Görüldüğü üzere İbn Sina için estetik yaşantı olumlu bir durumdur ve burada anahtar kavram sevgi ya da aşktır. Her estetik yaşantı kendi içinde küçük veya büyük bir sevgi taşır. Çünkü estetik yaşantı insanı mutluluk güzele yaklaştırır. Bundan dolayı hem ayrıcalık sahibidir hem de insanda sevgi ya da haz uyandırır. İbn Sina'ya göre insanın en değerli yetisi olan aklın yetkinlik ve güzelliği mutlak güzellik ile doğrudan ilgilidir. O, mutlak güzeli veya misalini müşahede ettiği, onun nitelikleriyle nitelendiği, ona benzediği oranda yetkinlik, iyilik ve güzellik kazanır. İbn Sina'nın yukarıdaki düşüncelerini onun nefis teorisinden bağımsız anlamamız mümkün değildir. Çünkü onun nefis teorisinde nefsin kademe kademe yükselişi bir arınmaya dayandırılmakta ve düşünen nefsin yani akıl yetisinin yetkinliği onun akli bir alem olmasıyla tanımlanmaktadır. Bu aşamadaki kişi öyle bir alemdir ki onda mevcut olan bütün alemin biçimi bu alemdeki makul düzen ve ilkeden başlayıp cisimlere varıncaya kadar bütün aleme yayılarak iyilik belirtmektedir. Dolayısıyla onda varlığın bütün heyeti bulunur ve artık bu nefis mevcut aleme denk düşen makul bir alem haline dönüşür. Mutlak güzelliği müşahede eder, onunla birleşir, onun örneği ve heyetiyle nakışlanır, onun cevherine dönüşür. Farabi ve İbn Sina, estetik arınmayı bağımsız ve başlı başına bir konu olarak ele aldıkları Musiki adlı eserlerinde de tahlil etmeye çalışırlar. Bu eserlerde sesin ve bu sesin düzenleniş biçiminin dinleyicide meydana getirdiği zevk üzerinde durulur. Kısacası onlara göre müzik, aritmetik ve göğe ait olgularla alakalıdır. Öyle ki müzik, gerçek ve nesnel olan her şeyi arındırır ve aslında gücünü de buradan alır. Arınmanın, tathirin, estetik ve ahlaki uzanımlarını inceleyebileceğimiz güzel örneklerden biri de İslam mutasavvıfı Gazali'dir. Ona göre duyular vasıtasıyla anlaşılan güzellikler hoşa gittikleri için sevilirler. Aklın kavradığı ya da hoşlandığı güzellikler, gözün gördüğü suretlere dayalı güzelliklerden daha üstündür ve daha güzeldir. Elbette her canlı için ilk sevilen ya da hoşa giden şey kendi nefsi ve zatıdır. İnsanın kendi kendini sevmesi ve güzel bulması, bir anlamda yok olmayı istememesi ve varlığını devam ettirmeye çalışmasıdır. Gazali, varlığın devamının sevildiği ve hoş bulunduğu gibi kemalinin de güzel addedilebileceğini belirtir. Gazali'ye göre bir şeyden hoşlanmanın, güzel bulmanın ya da sevmenin diğer bir sebebi de ihsandır. İhsan, iyiliğe tabidir. Çünkü gönül iyilik yapanları sever, kötülük yapanlardan uzaklaşır. İyiliğinden dolayı bir adamı seven, onu zatı için değil iyiliğinden dolayı sevmiştir. Burada iyilik kalkınca sevgi de kalkabilir. İyilik azalınca sevgi de azalabilir. Dolayısıyla Gazali için gerçek sevgi bir şeyi zatından ötürü sevmek, bir şeyi zatından ötürü güzel bulmaktır. Yani herhangi bir iyiliğinden dolayı değil, zatından hoşlandığı için sevmektir. İşte eksilip arıtmayan, yok olup tüketmeyen gerçek sevgi ve güzellik budur. Bu da hüsn-i cemali sevmektir. Zira güzellik anlayan herkesçe sevilir. Kısacası Gazali'ye göre güzel sırf güzel olduğu için sevilir. Başka bir şeyden dolayı sevilmez. Akarsular ve yeşillikler mutlak surette yemek içmek için değil, güzel oldukları için sevilirler. Sırf gözün onları güzel görmesinden ötürü sevilirler. Gazali'ye göre güzeller güzeli Allah'tır ve idrak edilen her hüsn-i cemal ona dayandığından ona yönelişte bir hoşluk ve zevk vardır. İnsanlara göre çoğunlukla güzellik gözün güzel gördüğü şeylerdir. Onlar gözle görülmeyen, tahayyül edilmeyen, şekil ve renk almayan şeylerin güzelliğinin düşünülemeyeceğini sanırlar. Fakat güzellik yalnız gözün anlamasına bağlı değildir. Güzel ahlak, güzel ilim, siret-i hasene, ahlak-i cemile gibi şeyler beş duyu ile değil, batıni olan basiret nuru ile bilinirler. Gazali bu güzel hallerin hepsinin sevimli olduğunu ve bunlarla sıfatlanan insanın da sevilen güzel bir insan olduğunu düşünmektedir. Gazali burada Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanma ve onun ahlakıyla ahlaklanmanın kişiyi arındırdığını, gerçek güzellikle arınan kişinin de güzelleştiğini söylemektedir. Gazali her şeyi sevme, güzel bulma ve hoşlanmanın gerekçelerini mistik bir estetik kurguya bürüyerek estetik arınmadaki son aşamayı biraz sembolik de olsa şöyle dile getirir. Sevmenin, bir şeyi güzel bulmanın diğer bir sebebi de onların arasında bir münasebet ve bir benzerlik olmasıdır. Çünkü insan kendisine benzeyen şeye meyleder. Bunun için çocuk, çoluk ile büyük de büyük ile arkadaşlık eder. Kuş bile kendi cinsinden olan kuş ile ünsiyet eder de diğerlerinden kaçar. Her ne kadar suret ve şekil bahis konusu değilse de Allah ve onun kulu arasında arınmış insan batini bir münasebet vardır. Bu münasebetin bir kısmını kitaplarda yazmak caiz ise de bir kısmının kale alınması caiz değildir. Bunu hakkıyla kurt makamına vasıl olmuş olanlar anlar. Burası kalemin dizginlerini toplamanın vacip olduğu yerdir. Anlaşılacağı üzere Gazali birçok insan mutasavvıfı gibi Allah'ı, sıfatlarını, göklerin melekutunu, mülkünün sırlarını bilme, ariflik zevkinin ancak marifet mertebesine yani gerçek güzelliğe yaklaşanlarca ya da yükselenlerce bilinebileceğine inanmaktadır. Gazali bu durumun kalp ve basiret sahibi olmayanlarca anlaşılamayacağını ve onlara böyle bir şeyi anlatmanın da mümkün olmadığını savunur. Zira arınmamış bir kalbin bu güzellikleri tatması mümkün değildir. Çocuklara cinsi münasebetin top oynamaktan daha zevkli olduğunu anlatmak mümkün olmadığı gibi, bu kalbe sahip olmayanlara da bunu anlatmak mümkün değildir. Çünkü tatmayan bilmez. Bu zevk eşidir. Zevkine varmak lazımdır. Laf ile olmaz. Gazali, estetik arınmanın duyulardan başladığını söylemekte, gerçek güzelliğe ancak arınmış kişilerin yaklaşabileceğine inanmakta ve söz konusu mukarrebunun da onun sıfatlarıyla sıfatlanarak güzelleştiğini savunmaktadır. O, duyuma dayalı, estetik objelerin insan ruhu üzerindeki etkisini şöyle anlatır. Güzel sesler ve zinli nameler ruh üzerinde acayip tesirler meydana getirir. Bazı sesler kalbi neşelendirir, bazıları mahzun eder, bazıları uyutur, bazıları da güldürür ve hoplatır. Bahar ve yeşilliğin, ut ve evtarın, keman kendisini harekete geçirmediği kişinin ruhu bozuktur ve o tedavisi imkansız bir ruh hastasıdır. Beşikteki çocukta bile güzel sesin tesiri görülen bir gerçektir. Ağlamakta olan çocuğun kulağına giden güzel ses kendisini susturur ve sese doğru meyleder. Fakat istendik düzeydeki estetik temaşa bu düzeyde yani duyusal düzeyde kalmamalı, erdemle arınmalı, Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanarak gerçek cemalin cemalini yansıtmalıdır. Gazali'nin estetik sistemi diğer mistik filozoflarda olduğu gibi bir yükseliş ve iniş estetiğidir. Çünkü en son nokta güzelliği tecrübe eden ya da ona yaklaşan kişi sonra tekrardan düşmektedir. Gazali bunu pislik üzerinde biten gül sembolüyle anlatır ve gerçek güzelliğin yalnızca Allah'a ait olduğunu belirtir. Böyle pislikten yaratıldığına, pislik içerisinde bulunduğunu ve sonunda diğer leşlerden daha kötü bir hal alacağını düşünen kimse elbette güzelliğiyle övünmez. Onun güzelliği pislik üzerinde biten gül çiçeği gibidir. Bir de bakarsın rüzgar esmiş, har vurup harman savurmuş, çer çöp arasında karışmış gitmiştir. Güzelliği kendi hüneri değil ki onu methetsinler. Gazali'ye göre estetik yüce ve büyüklük tecrübesi insanda güzellik ve zevk duygusunu uyandırır. Elbette gerçek kuvvet, kudret, izzet ve azamet Allah'a aittir ve her türlü kudret ve ululuk tecrübesi onun cemal, celal, azamet, ululuk ve yüceliğini hatırlatır. Ululuk tecrübesi nihai anlamda Allah'ın cemal sıfatının celal sıfatıyla olan ilişkisinin estetik düzeyde bir yansımasıdır. Çünkü cemil olan Allah celal sıfatıyla kullarına yüceliğini gösterir. Gazali'nin gökleri temaşa etmenin yararları ile ilgili olarak söyledikleri işte bu bağlamda düşünülmelidir. Ona göre göklerin uçsuz bucaksız maviliğini temaşa etmek üzüntüyü giderir, kuruntuları siler. Korku ve yanılsamaları ortadan kaldırır. Allah'ı anmaya vesile olur ve böylece ona bağlılık artar, ret ve inkar düşüncesi kaybolur, bazı hastalıklar teselli bulur, sevenlerin birbirine ünsiyeti artar. Kanaatimizce Gazali'nin estetik yüce ve göklerin uçsuz bucaksız maviliği ile alakalı düşünceleri Kant'ın estetik yüce hakkında söylediklerinde tekrarlanmış gibidir. Son olarak Gazali'nin estetik bir unsur olan şiir ve musikinin ruhu nasıl arındırdığıyla ilgili düşünceleri üzerinde durmak istiyoruz. Gazali'ye göre ister şiir gibi anlaşılır olsun, ister musiki ya da kuşların sesi gibi anlaşılmaz türden olsun, güzel ses kalbi tahrik eder, kulağa ve kalbe estetik bir tecrübe yaşatır. Müzik dinlerken insanda bir sükun, bir ürperti, bir çarpılma, bir yumuşama ya da bir açılma hali meydana gelir. Bu hallerin hepsinin vecd ile ilgili bir boyutu vardır. Güzel sesi dinlemek, hilkatin sesini duymanın yani hissetmenin çok önemli bir aracı haline gelebilir. Gazali'ye göre ilahi kelam insanlara beşer sıfatı olan harf ve ses olarak ulaşmıştır. Sesler hikmetin meskeni ya da bedenidir. Hikmet de sesin canı ve ruhudur. Cisimler ruha mekan olmalarından dolayı saygıya layık oldukları gibi ses ve sözler bünyelerinde barındırdıkları hikmet dolayısıyla şerefli ve yücedirler. Duyular üstü ve ahenkli sesler de o aleme benzer. Bu yüzden kalbi uyararak onda bir şevk meydana getirirler. Kısacası İnsanlar Allah'ın sıfatlarını kendi sıfatlarından hareketle temsil yoluyla anlayabilirler. Şiir ve musiki, güzellik, ahenk ve ritmiyle bu konuda insana çok önemli fırsatlar sunar. Çünkü güzel ve ahenkli seslerde ruhani alemi andıran bir şey vardır. Beni okuyan, münhasıran Müslüman sufilerin tasavvufunu da okumalıdır diyen ateist filozof Schopenhauer'a göre hayatın acılarından ve sefaletinden kurtulmanın iki yolu vardır. Bunlardan biri estetik, diğeri ise etiktir. İnsan olmanın estetikten geçtiğine inanan Schopenhauer için estetik ya da sanat, Nietzsche olduğu gibi bir sığınma yeri ve kaçış olarak telakki edilir. Tek farkla Nietzsche, bir veş psikolojisiyle yani bütün acılarıyla daha fazla acı ve daha fazla dünya isterken Schopenhauer dünyayı hayır, dünyaya hayır der. Ona göre dünya ancak kişinin tasavvuru olduğunda ve estetik bir temaşayla güzelleştiğinde ya da güzelleştirildiğinde kişiyi arındırır, sığınılacak bir yer olur. Aslında söz konusu dünya nesnel bir dünyadan ziyade artık estetik bir dünya olmuştur. Kısacası onun hayır dediği dünya nesnel ve iradenin algısıyla kuşatılmış dünyadır. Schopenhauer'a göre şayet bir nesneyi seyrettiğimizde iç dünyamızda bir takım değişiklikler olmuyorsa o nesne bizi kendimizden, benliğimizden ve tüm alakalarımızdan koparmıyorsa burada ne estetik objeden ne de güzellikten bahsedebiliriz. Kısacası Schopenhauer için iradeyi narkotize etmeyen, estetik olarak arındırmayan hiçbir sanat estetik değildir ve dolayısıyla da incelemeye değmez. Ona göre sanatçının, dehanın entelektüel yoldan ulaştığı estetik temaşa haline münzevi ruhlar, mistikler, acının, çilenin ve şiddetli nefs muhasebesinin narkotik etkisiyle acıyı mistik hazla dönüştürerek erişirler. Schopenhauer, dünyanın estetik temaşasında süjenin kendini bir şekilde bilginin objesine pasif olarak teslim etmesi gerektiğini ve bunun da mümkün olduğunu iddia eder. Bu temaşa sırasında sadece süjede değişiklik olmamakta, objede de bir şeyler değişmektedir. Çünkü temaşa sırasında obje sadece bir bilgi objesi olmamakta ve nedensellik zincirlerinden sıyrılmaktadır. Şayet böyle bir temaşa söz konusu değilse obje yine bir bilgi objesi olarak kalır. Dolayısıyla da iradenin mutlak hakimiyet alanından kurtulamaz. Schopenhauer'a göre temaşa sırasında değişiklik her iki tarafta da gerçekleşmektedir ve estetik objeyle varlığın özüne inilmektedir. Mistik ve sanatçı şayet varlıkları kendi hallerine bırakarak ve onlardan hiçbir şey arzu etmeyerek irade ilişkiden kurtulabilir. Bu durum ancak mistik ve sanatçı deha kendini o şeye teslim ettiği takdirde mümkündür. Yeter ki o şey kendini bizzat olduğu gibi temsil etmiş olsun. İşte böyle bir estetik temaşa esnasında iradeden kurtulan süje sezgiyle iş görür. Sezginin devreye girmesiyle de süje ferdiyetini kaybeder, bireysellik ilkesinden kopar, isteklerinden uzaklaşır. İsteklerinden arınmış süje tabiatıyla acılarından da kurtulmuş olur. Asıl olan acılardan kurtuluş olduğuna göre estetik dalış ile maksada ulaşılmış demektir. Burada Schopenhauer tarafından sanatın ve estetiğin aynı zamanda bir terapi vasıtası olarak kullanıldığını, kullanılabildiğini ya da kullanılabileceğini göz ardı etmemek lazımdır. Kanaatimizce Schopenhauer'un anladığı pasif temaşaya yahut estetik dalış, sıradan insanın başarabileceği bir şey değildir. Kant epistemolojisiyle ifade edecek olursak, aklın kategorileriyle insanın estetik objenin tümünü bir ide olarak kavraması mümkün gözükmemektedir. Fakat Schopenhauer ısrarla söz konusu estetik temaşanın iradenin sonucu olmadığından dolayı, yani dünyevi öğelerle açıklanamamasına rağmen böyle bir şeyin de mümkün olduğuna inanır. Mesela ona göre dahi sanatçı akıldan uzaklaşarak estetik objenin yüreğine yerleşmekte ve arınarak tüm acılarını unutabilmektedir. O bir şelale temaşa ediyorsa tüm isteklerinden sıyrılarak sarf şelale olabilmektedir. Aslında dünya benim tasavvurumdur diyen bir filozof için söz konusu durum çok ilginç bir paradoksa dönüşmektedir. Çünkü yaşanan estetik temaşa sırasında anlaşılacağı üzere insan veya süje kendine yüz çevirmekte ve benliğini dışlamaktadır. Bu ise bir paradokstur. Yani bir bakıma estetik temaşa esnasında pencerenize konan serçenin varoluşuna katılmakta ve onunla birlikte gagalamaya başlayarak benliğinizi dışlamaktasınızdır. Artık süje burada salt kendisi değil, onu çevreleyen estetik objenin de bir parçası olmuştur. Platon'un etkisini gördüğümüz Schopenhauer estetiğinde sanat ve temaşa aslında nesnel dünyadan ziyade bir tür idelere bakış ameliyası durumundadır. Bu ise ancak manevi seyri temaşa, sezgi ve murakabe ile mümkündür. Schopenhauer her ne kadar bir ateist olsa da onun estetik ve estetik arınma hakkındaki düşüncelerinin kendi başına metafizik bir inşaya dönüştüğünü söylemek pekala mümkündür. Ama burada Schopenhauer'un düşündüğü tarzda bir estetik temaşa ya da arınmaya ulaşabilmek ve böyle bir temaşadan söz edilebilmemiz için kişinin belli bir eğitime de sahip olması gerekmektedir. Bu da bizi başka bir konuya, yani din ve estetiğin eğitimle ilişkisi meselesine götürmektedir.